Ayrım 18.
Elbette kullanabilirsiniz. Ama şu sırada dünya çocuklar bakımından yaşanacak bir yer değil. Küçük hastalara bayılacakları bir parti verseniz, yiyip içip dans etmekten yorgun düşerek uykuya daldıkları sırada da gazı açsanız, hepsinin böylece cennette uyanmasını sağlasanız daha iyi olmaz mıydı? Kasım 1933, Pall Mall dergisi, Chesterton'ın "Bizi aydınlar yönetmeli mi?" sorusuna yanıt. Neden bir şans tanımayalım aydınlara da? 17 Aralık 1933, Sunday Cevrik, oyunlarınıza neden uzun ön sözler gerektiğini düşünüyorsunuz? Yeni kitabımda 2 ön söz ve 3 oyun bulunacak. Satın alırsanız ödediğinizin karşılığını alırsınız. Hoşunuza gidecek oyunları okumaktan bıkınca aklınızı geliştirecek ön sözleri okursunuz. Oyunlarım başka söz gerektirmiyor aslında. Ama kitaplarımı alanlar bu zor zamanlarda en az bir hafta yetecek çeşitliliği ve dolgunluğu bulmalıdırlar. Ocak 1934'te İrlanda Akademisi roman ödülünün seçicisi olması istenince. Öğretmen bulamıyorsanız bir boks hakemi bulun. Onlar puan vermeye alışıktır. Beni kullanamazsınız. Ödül en kötü İngiliz romanı için konulmalıydı. Halk açısından bu en azından eğlenceli olurdu. Eşek yarışları her zaman popülerdir. Nisan 1934'te Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde yaptığı bir konuşmadan. Bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. İnsanlar Yeni Zelanda'nın ne ilginç bir yer olduğunu öğrenirlerse sürülerle gelebilirler ve şeytanın dürtüsüne uyup yararlı endüstrilerinizi bırakır, turistler için otel işleten garsonlar durumuna gelirsiniz hepiniz. Turistlerin geldiği ülkelerde ileride devrimler gerçekleşip insanlar da parasız kalınca ne yaparsınız? Film endüstrisini ülkenizde bir an önce başlatın. Yoksa kendi ruhunuzu yitirir, Amerikalılarınkini de alamazsınız. Nisan 1934'te Yeni Zelanda'dan ayrılırken, siz sömürgeler, İngiltere'nin kanını emiyorsunuz. Bir gün gelecek bu oynadığınız oyunlardan ötürü İngiltere imparatorluğumuzdan ayrılacak. Mayıs 1934'te İtalyan elçisinin çağrısına verdiği yanıt. Eşim ve ben, dışarıda yemeğe çıkmak için yaş sınırının 75 olduğuna inanıyoruz. Bu yaşı aşanlar can sıkıcı bunaklardır. 70 yaşı aşıp 80'e yaklaşmış bulunuyoruz biz. Şovdan 1935'te Broadway'de Candida'yı oynayan Cornel Otis Skinner'a. Şov, kusursuz büyükler büyüğü Skinner, milyonlarca teşekkür ama böyle bir övgüye değmez. Şov, yapıttan söz etmiştim. Skinner, ben de. 6 Temmuz 1935 Liberty dergisinde Yahudi sorununun çözümlenmesi için Şov'un ileri sürdüğü görüşlere atılan başlık. George Bernard Shaw, Yahudiler Musevi olmayanlarla evlenmeli. Hitler'in yerinde olsaydım bunu yasal zorunluluk durumuna getirirdim diyor. Ocak 1936'da Kipling'in ölümü üstüne. Emperyalist denebilecek bir edebiyatın büyük bir yazarı. Kipling'i okumakla kimsenin yaşamında pek bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. Sir Walter Scott için de aynı şey söylenebilir elbet. Haziran 1936'da Maxim Gorki'nin ölümü üstüne. 19. yüzyıl yazarları olan bizler için artık çekip gitmenin zamanı geldi. Özgeçmişimi hazırlamakta yarar var. Yoksa geç kalabilirsiniz. 14 Nisan 1937 The New Republic. Siyasal demokrasinin bir yalan olduğu konusunda Hitler'e katılıyorum. Otoriter yönetimlerin bir antitezi değildir demokrasi. Tüm yönetimler otoriterdir. Hatta bir yönetim ne kadar demokratik olursa otoritesi o kadar artar. Çünkü halkın desteğini arkasına alan bir yönetim otoritesini hiçbir çarın ya da hiçbir yabancı despotun cesaret edemeyeceği kadar aşırıya götürebilir. Aralık 1937'de Şov'un bir büstünü yapan heykel sanatçısı Sir Jacob Epstein'in eşi Margaret Epstein'e. Jacob bildiğiniz gibi yabanıl birisidir ve büstünü yaptığı kişilerdeki yabanıllığı da ortaya çıkarmaya çalışır. Ancak onların çoğunun gerçekte yaban olmaması Jacob'u yanıltır. Bana gerçek kişiliğini göstereceğim dediğinde beni bir Avustralya dağ adamı Bushman gibi göstermek için elinden geleni yapacağını biliyordum. Sonuçta olağanüstü bir büst ortaya çıktı. Ama ben bir Avustralyalı ne de bir Bushman'ım. Aralık 1937. People's National Theater dergisi. Noel'i nasıl geçirmek istersiniz? Hiçbir biçimde Noel'i kutlamak istemem. Benim için Noel, yılda bir kez yaşanan tatsız bir şeydir. Ömrüm boyunca Noel'in kaldırılmasını savundum. 1938'de bir gazetecinin Hitler Yahudi sorununu çözebilir mi sorusuna, sorunu o yarattı. 1938'de çevrilen Pigmalion filminin başında Amerikalı izleyiciler için yaptığı konuşma. Film konusunda Amerika'dan çok çektim. Yıllardır bana nasıl film çevrileceğini öğretmeye kalktınız. Ben size gerçek film yapımının nasıl olacağını göstereceğim. Pigmalion'un yapımcısı Gabriel Pascal sonunda yazar ne yazmışsa tıpkısını yazarın istediği biçimde perdeye aktarmak gibi olağanüstü bir deneyime girişti. Bu konuda İngiltere'yi de eğitmek gerekir. Bazı başka Avrupa ülkelerine de eğitim gerekiyor. Ama hepsinden çok Amerika'ya. Amerika'ya yeterli eğitimi veremeden tükenip gider ömrüm herhalde. Ama başlıyorum şimdi. 1938'de Pigmalion'u sahneye koyan Wolverhampton'daki Grand Theater yöneticisine. Pigmalion için sansürün verdiği izin belgesi Oscar Wilde'ın parlak bir komedisi diye reklam edilmesini içermiyor. Oscar'ın adı benden daha çok mu seyirci çekiyor? Yöneticinin 3 kat daha fazla seyirci getirdiğini söylemesi üstüne. Yalvarırım sürdürün öyleyse. Çok güzel bir düşünceymiş. Yakınmıyorum, seviniyorum. 1938'de Pigmalion filmi için en iyi senaryo Oscar'ı kendisine verilince. Bana bir hakarettir bu. Pigmalion filmciliği kara cahillikten okur yazarlığa yükseltti ve Hollywood'u en sonunda gerçek yazarları kullanmaya zorladı. 11 Kasım 1938 Evening Standard. İngiltere'de sorunlu askerlik yasasının çıkarılmasına ne dersiniz? Yeterince beyinsiz kalmışız zaten. Bir de asker disipliniyle büsbütün felce uğrarsak, siviller çok kısa sürede çok iyi asker olurlar. Erleşmişleri yetenekli siviller durumuna nasıl dönüştürebiliriz sonra? Ekim 1939'da John Maynard Keynes'a. Karşılıklı ilişkilerimizde benim bir İrlandalı, sizinse bir İngiliz olduğunuzu hiç unutmamalısınız. Yaptıklarınızın kendiniz bile bilincinde olmadan büyük işler başarabilecek doğaüstü bir güç var sizde. Böyle bir güçten yoksun bulunan bense ne yaptığınızı her an bilebiliyorum. Bu nedenle bana karşı sabırlı davranmalısınız. Yararlı olabilirim size. 1940'da Amerikalı bir gazeteciye Hitler için. Avrupa'da ipini koparmış çok tehlikeli bir deli var. Hemen yakalanıp etkisiz duruma getirilmeli. Bizim için olduğu kadar sizin için de tehlikelidir Hitler. Ava katılmanızı istiyoruz. Şubat 1940'ta Silahlar ve İnsan'ın birinci perdesinin kısaltılarak yayımlanması önerisi üstüne BBC'ye. Kilisedeki tapınmalar için 40 dakika ayırabiliyorsunuz. Brahms'ın bir senfonisi için 45 dakika bulabiliyorsunuz. 19. yüzyıldan kalma, modası geçmiş, dayanılmaz saçmalıkları yeniden yutturmak için ya da lanet olası her tür iğrençlik için 60 dakika bulabiliyorsunuz. Benim için de 40, 50, 60 hatta gerekiyorsa 180 dakika bulmalısınız. Beni istiyorsanız yoksa bensiz yapmalısınız, ne yapmak istiyorsanız. 30 dakikalık düzenlemeler kiloyla satılabilen, istenildiği gibi kesip biçilebilen değersiz şeyler için geçerlidir. Sanat yapıtları için değil. Mayıs 1940'ta Virginia Woolf'a. Kırgınlar Evi adında bir oyunum var. Onu sana bağlarım hep. Sussex'te bir yerde seni ilk gördüğümde tasarlamıştım onu ve elbet daha o an sana tutulmuştum. Sanırım her erkek tutulmuştur sana. Temmuz 1940'ta Binbaşı Barbara filminin ABD için çekilen proloğundan. Bize eski savaş gemilerinizi verdiniz. Ben de size eski oyunlarımdan yapılmış filmler gönderiyorum. Ekim 1940'ta Güney Afrika Cape Town Belediye Orkestrası şefi William Picarelle. Bir an önce alttaki yapıtları çaldırmanızı ve programı onlar için şu notları koymanızı öneriyorum. Mozart'ın Mi bemol senfonisine tüm dünyanın dostu olan bu büyük besteciyi yetiştirmiş bir ülkenin Adolf Hitler soysuzundan daha iyisini ortaya çıkaramamasına şaşırıyoruz. Mendelssohn'un İtalyan senfonisine Mendelssohn yaşamış olsaydı Bugün Einstein'la birlikte sürgünde bulunacaktı. Bir Paskalya konserine, Hitler bu müziğe bayılır ve kendini Parsifal ve Loring'in bir bileşimi sanır. Oysa Gestapo, Wagner'i 12 yıl Almanya'ya sokmamıştı. Onu geri çağıran kralın ise deli olduğuna karar verilmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı İngiliz orkestralarının Alman besteci Wagner'in yapıtlarının çalınmasını yasaklamaya kalkmaları üstüne. Wagner'le savaşta değiliz. Almanca çevirmeni dostu Trebitsche. Beyazlar ne kadar Nordik bile olsalar yerlilerin çekiciliğine dayanamazlar. Şansölye'yi Zulu, Bantu ya da Hawaii ile eşeğli olarak görebiliriz günün birinde. Gelecek melezlerindir, şankerlerin değil. 1941'de İngiliz ve Alman uçaklarının karşılıklı olarak kentleri bombalamaları üstüne. Bombalama maçını bitirmenin yolu, Almanya'ya günde ortalama 233 kişi öldürebildiklerine göre, İngiltere'yi ancak 470 yıl sonra ortadan kaldırmış olabileceklerini, bizim onları yok etmemizin ise daha da uzun süre alacağını anlatan broşürler atmaktır. 1942'nin son aylarında tiyatro oyuncusu Clarence'a, Candida'da yaptığım şey büyük bir yenilik değildi. İngiliz tiyatrosunun en tutulan oyunu Hamlet'tir ve Hamlet oyun boyunca tartışmaktan başka hiçbir şey yapmaz. Eleştirmenlerin hep konuşma, hiç hakaret yok gibi sözleri boşunaydı. Oyun yazarlığı yerine roman yazarlığını seçtiği sırada Wells'in dediği gibi sahnede hiçbir olay yaratılamaz. Kasım 1942'de Beatrice Webbe. İkinci Dünya Savaşı gelecekte saf kanlarla melezlerin, soylularla kırmaların savaşıdır. Hitler inançlarından aldığı gücü o denli yüceltebiliyor ki bir dünya savaşı üstüne kumar oynama cesaretini kendinde bulabiliyor. Çok ilginç bir kişi Hitler. Yok olmaya mahkum bir olanaksız yaratık. Aralık 1943'te Sheffield Show Derneği'ne. Sizlere çok hoş ve ilginç gelen yapıtlarım benim için bir yaşam boyu süren yorgunluğun ürünleridir. Ve Bernard Shaw konusu beni çıldırtacak kadar sıkmaktadır. Show Derneği'ni kapattırıp ortadan kaldıramam. Yazılarım dolayısıyla bu işi başıma kendim açtığıma göre katlanmak zorundayım. Görüşüp tartışarak üretimimin tadını çıkarırken beni hiçbir biçimde rahatsız etmemenizi diliyorum. Çok yaşlıyım ve bitirmem gereken daha çok işim var. Tek isteğim kendi başıma kalabilmektir. Temmuz 1944'te şov arşivini düzenlemekte görevli Lovinch'te. Bana geri isteyeceğin hiçbir şey gönderme. Yaş günümüyse anımsatma hiç. Yalnız bugünüm ve geleceğimle ilgileniyorum. Geçmişime geri dönecek vaktim bulunmadığını unutma. 1 Ekim 1944, Reynolds New, Başbakan Churchill'e bağımsızlığını isteyen Hindistan konusunda ne önerirsiniz? Hindistan'dan uzak durmasını. 8 Ekim 1944, Sunday Express'in savaştan sonra Almanya'nın yönetilmesiyle ilgili sorusuna. Almanya'yı yönetmek mi? Daha kendimizi yönetemiyoruz biz. Ekim 1945'te Sidney Webbe. İkinci Dünya Savaşı ve atom bombası yalnız bugünkü yöneticilerin değil, insanoğlunun da siyasal yeteneğini çok aşan bir durumu ortaya çıkarmıştır. Bir insanın yaşamının en dinç dönemi 300 yıl sürmez ve siyasal kariyerler bizim yaşımızda biteceğine ancak o yaştan sonra başlamazsa, biyolojik olarak bu gerçekleşebilir. O zaman ölçülü davranabilecek yetenekte bir süper Fabian türü insanoğlunun yerini alacaktır. 1946'da Ayotte Lawrence'da kendisini görmeye gelmek isteyen Amerikalı genç oyuncu Frances Day'e. Eskimiş bir iskeletten uzak durmaya, ona dokunmamaya bakın. En iyisi bir deri bir kemik kalmış durumuyla baş başa bırakmaktır onu. Yalnız düşlerde gençtir artık o. Bozmayın düşlerini. Temmuz 1946'da 6 yıl süreyle mektuplaştığı Margaret Wheeler'a. Sizde var olan yeteneği kullanmalısınız. Biraz tadını aldığınız bir şeyin yeteneğini yaratmaya çalışacağınıza, tadına varamazsanız, içinizde doğuştan bulunan yeteneğin hep içtiğiniz suyun tadına varamadığınız gibi. 1 Ocak 1946, Daily Film Rintra. Orta krat film diye bir şey olamaz. Sanatta ya süprüntü, ya sıradan, ya da hazine olmak vardır. Şubat 1946'da Dublin Belediye Meclisi, doğduğu kentin onur hemşerisi unvanını kendisine vermesi dolayısıyla törene katılmasını isteyince, "Gelemem, çok yaşlıyım artık. Zaten benden öylesine az şey kaldı ki, orada bulunup bulunmadığımı kimse görmeyecektir." Mayıs 1946'da Blackburn'lü tiyatro meraklısı James Vance'a amatör bir tiyatroya yardım etmesini isteyince, "Benim işim tiyatrodan para almak, para kazanmaktır. Tiyatroya para yatırmak değil. Bu kuralı bozarsam yoksul olurum." 26 Temmuz 1946, 90. yaş gününde, "Yüzüncüsünde de sizinle söyleşi yapmak isterdim" diyen genç gazeteciye, "Yapmaman için bir neden görmüyorum. Çok sağlıklı görünüyorsun." 3 Ağustos 1946'da Colliers'ta yayımlanan bir söyleşiden, "İnsan sürekli büyüyor ve ölüyor. Sürat koşucusu 20'sinde ölür. 15 roundluk boksör 50'sinde ringte 15 saniyede biter. Belleğim gücünü yitirdi. Bana olmadık oyunlar oynuyor. Belki de yakında Ibsen gibi yazmayı unuturum. Neyse ki hala öğrenilecek taze şeyler oluyor olmasına. Organizmada bazı hücreler hala gelişiyor, beyinde olmasa da." Ağustos 1946'da kısa bir süre önce İşçi Partisi karşısında seçimi kaybeden Winston Churchill'e, "Askeri şan ve şöhretin en sakıncalı yanı, yalnızca görkemden ve yenilgi korkusundan anlayan seçmenlerin, önderleri halkı hep bunlarla besleyebilmek için Austerlitz'ten Moskova'ya, Leipzig, Waterloo, oradan da St. Helena'ya kadar gitmeyi zorlaması ya da ilk Churchill ve Wellington gibi kişileri askerlikle uğraşmayı bırakıp Lloyd George gibi sıradan bir politikacı durumuna düşürmesidir. Politikada öteki seçenek, yiyici ve tutucuların bile karşı çıkamayacağı, popüler programlarla seçmenleri sürekli coşturmaktır. Siz hiçbir zaman gerçek bir muhafazakar partili değildiniz. İçinde büyük ölçüde yazarlık ve sanatçılık yetenekleri bulunan, askerlik eğitiminden geçmiş, demokrasinin temellerinden bir kişi olmanız, yiyicilerin, cahillerin ve çamura batmışların hiçbir zaman anlamadıkları ve hep korktukları bir olgu durumuna getirmiştir sizi." Mayıs 1947'de bir portresini yapmak isteyen ressam Augustus John'a, "İnsanlar 90'ında ölmüş sayılmalıdır. Kimse kaçamaz bundan. Büyük bir ressam tarafından ölümsüzleştirilmek istense bile." Şubat 1948'de Pigmalion'un müzikal biçimde sahnelenmesi önerisine yanıtı, Pigmalion'un müzikal uyarlaması ölümünden sonra 1956 yılında gerçekleştirilmişti. "Böyle bir rezalete kesinlikle izin vermem. Pigmalion'un kendi söz müziğini yeterli bulmuyorsanız olağanüstü yetenekli olmalısınız. Neden Mozart'ın Così fan tutte'sini ya da hiç değilse Offenbach'ın Grand Düşeşini denemiyorsunuz?" Yaşlılık yıllarında geçirdiği bir hastalığa karşı et yemesini öneren hekimlere et yemez olarak yanıtı, "Hekimler beni bir yamyam yapamaz." Ekim 1946'da İngiliz kralı ya da kraliçesi tarafından sunulan ve en üstün unvanlardan biri sayılan yararlılık nişanının kendisine verilmesi önerilince Lord Samuel'e, "Bir İskoç üniversitesi onursal doktorluk unvanını önerince kabul etmedim. Unvanlara karşı olduğum için değil, edebiyat yerine beni hukuk doktoru yapmak istedikleri için. Kuzeydeki bir İngiliz üniversitesi ise tiyatro bölümünde onursal bir kürsü önermişti. Bir profesör değil, bir uygulayıcı olduğumu ve dersleri üstlenemeyeceğimi söyledim. Dramatik şiir alanındaki yararlılık nişanını alacak kişinin ölümlü hiçbir kral ya da hükümet tarafından belirlenmesini onaylayamam. Adım üstüne öylesine kıskancım ki ne kadar yüksek de olsa resmi bir rütbeyle birleştirilmesine katlanamam adımın." İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle yeniden canlandırılan Malvern Festivali'nin amaçları arasında bir şov tiyatrosunun kurulması var mıdır sorusuna yanıtı, "Oyun yazarı olarak bile plajdaki tek çakıl taşı ben değildim. Festival bugüne ve geleceğe bakmalıdır. Geçmişin düşlerine değil. Ibsen'in hortlaklarından biriyim ben artık." "İnancımızı yitirdik mi?" sorusuna, "Elbette hayır. Ama Tanrı'dan Genel Sağlık Kurulu'na aktardık." Şovun yaşam öyküsünü yazan Hesketh Person, Oyunlarınızın hiçbirinde bilinçli olarak kendi portrenizi kullandınız mı? Hayır, ama tümünde bulunan GBS'in kişiliği dışında. George Silverwerick çok sakin bir yaşam sürdürmesinin nedenini sorunca şov, benim türümden bir yazar atletmişçesine çalışmak zorundadır. Yoksa Yakup'un meleklerle güreşmesi gibi ben de nasıl baş ederdim Tanrı ile? Şovun dostu yazar Stephen Winston'la yaşamının son yıllarında yaptığı söyleşilerden. Ömrüm boyunca yaşamın özündeki şiiri kavramak istedim. Bir türlü olmadı. Hep Shakespeare olmak istedim ama şov olabildim. Ben şovcu olmadığım gibi Marx Marxçı, Freud da Freudçu değildi. Bunların karışımı olmayan kişiler artık modern sayılmıyor. Ben hiç modernlik taslamadım. Çünkü modern olamayacak kadar çağın ilerisindeyim. Yaratıcı yazar kömürü alır, elmas yapar. Sonra eleştiriler o elması alır, kömüre çevirirler. Dilerse en sıkıcı insanları yaratabilir Tanrı. Ben ise ister istemez renkli kişiler yaratmak zorundayım. Yine de ona tapıyorlar. Aşk sorumsuzluğun sanat düzeyine yükseltilmesidir. Sanatı sorumsuzluk düzeyine yükseltmek ise bana kalmıştı. Kağıt çağı. Günümüzün tanrıları gazetelerin yarattığı kağıttan tanrılardır. İyi biliyorum bunu. Çünkü ben de onlardan biriyim. Hangimizi seçtikleri önemli değil. Einstein'ı ya da beni. Biz hiçbir konuda anlaşamayız belki. Ama ötekiler gibi de her şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırmayız. Aklı yok olmuş kimseler yalnız yok etmeyi bilirler. Öyleleri ancak iki şeyi yaratabilirler. Savaşı ve yoksulluğu. Sosyalist dostlarım kadar akıllı değildim belki. Ama söylemek istediklerimin anlaşılması için yalnız kafamın değil sözlerimin de açık olmasına özen gösterdim. Yaşamımda en çok onurlandığım olay tek kelime İngilizce bilmeyen bir Amerikalının 2,5 saatlik bir konuşmamdan sonra bana sizi dinlemek zevkti demesiydi. Halka konuşarak işe başladım. Tiyatroyla bitirdim işimi. İkisi arasında çok büyük ayrılıklar var. Tiyatroda koltukları kibarlarla doldurmak gerekir. Mitinglerde ise kendin gibilerle konuşursun. Biletini ödeyenlere paralarının karşılığını vermek zorundasın. Ve bunu da ancak onları güldürerek yapabilirsin. Düşünmek için gidilen mitinglerde istediğim kadar ciddi olabiliyordum. Oysa eğitim görmüş kişilere, okulun içlerindeki tüm özgünlüğü ve düşünceyi çıkarıp attığı kimselere bir gerçekten açıkça söz etsem bu bir olay yaratırdı. Tıpkı evlilikteki gibi. Evliler birbirlerini o kadar çok aldatırlar ki günün birinde doğruyu söylemeleri ayrılmalarına yol açar.